Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 23 Dey 1401, Hicri Kameri 20 Cemadüs-Sani 1444 ve Miladi 13 Ocak 2023 Cuma. Ayrıca Hazreti Zehra Selamullahi Aleyha'nın veladetine idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Hazırlıkları, Hazreti Zehra'nın Veladetiye Dönümü Özel Programı ve Bir Başka Açıdan 8 Yıllık Kutsal Savunma adlı programları dinleyeceksiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi düşmanların kapsamlı planlarının suya düştüğünü söyledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan hükümetine desteği vurguladı. Cumhurbaşkanı reisi yaptırımları İran halkının çelik iradesiyle yenilgiye uğradı dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Salı günü Emir Abdullahyan ile görüşeceğini duyurdu. Ve İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 20 Cemadüsani 1444 Miladi 13 Ocak 2023, Resulullah'ın kızı ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eşi Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın mübarek veladet yıl dönümüdür. Hazreti Fatıma çocukluktan itibaren vahiy evinde ve fahri kainat olan babası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin eğitimiyle kemal, fazilet ve ilmin en yüksek mertebelerine ulaştı. Hazreti Fatıma ayrıca Emir-el Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sıcak yuvasında en iyi şekilde bir eş ve annenin görevlerini yerine getirdi ve İmam Hasan, İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep gibi evlatları yetiştirdi. Hazreti Fatıma tüm boyutları ile dünya kadınları için bir örnek sayılıyor. Bu yüzden İran takviminde bu mübarek gün anneler ve kadınlar günü olarak adlandırıldı. Bu münasebetle dün akşam düzenlenen kutlama törenleriyle iki dünya kadınlarının baş tacı Hazreti Fatıma'nın doğum günü kutlandı. Bizler de İrip çalışanları olarak bu kutlu veladeti tüm Müslümanlar ve başta siz kıymetli dinleyicilere tebrik ediyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameney, düşmanların yanlış hesaplamalarından dolayı ülkedeki son olaylarda başarısız kaldıklarını söyledi. Hazreti Fatıma sallallahu aleyhanın kutlu doğum nedeniyle bir grup Ehl-i Beyt meddahları dün Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyinisinde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni ile bir araya geldi. İslam İnkılabı rehberi görüşmede ülkede çıkan son olaylarda düşmanın planı ve hesaplamasını açıklayarak bu olaylarda düşmanın planı kapsamlı olsa da hesaplaması yanlıştı dedi. İslam İnkılabı rehberi düşmanlar hata yaptılar çünkü İslam Cumhuriyeti'nin iradesi ve kararlılığı onların tüm güç unsurlarından daha güçlü ve sağlamdı diye kaydetti. Düşmanların 40 yıldır İran'a karşı eylemde bulunmak için ellerinden geldiğini yaptığını ifade eden Ayetullah Hameneyi, hesaplamalarının yanlış olduğundan dolayı başarısız olduklarını ve ileride de başarısız olacaklarını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İran'ın Lübnan'da halkı, hükümeti ve direnişi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğini söyledi. İran'dan bir lidere göre Lübnan'a girişi sırasında bir basın toplantısı düzenleyen Emir Abdullahyan, ziyaretinin Lübnanlı mevkidaşının daveti üzerine ve başta Filistin'deki son gelişmeler baş olmak üzere ikili bölgesel ve uluslararası istişareler hedefiyle yapıldığını duyurdu. Emir Abdullahyan, hiç şüphesiz Lübnan'da farklı siyasi akımlar her türlü dış müdahale olmaksızın ve kendi liyakati ile Cumhurbaşkanı'nı seçebilir dedi. İran Dışişleri Bakanı Lübnan'daki tüm siyasi akımları Cumhurbaşkanı'nı seçme konusunda diyalog ve anlaşma ile bu siyasi süreci tamamlamaya davet etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i düşmanın maksimum baskı ve İran'ı kıskaca alma çabalarının İran halkının çelikten iradesi karşısında yenilgiye uğradığını söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reis'i dün Fars Körfezi'ndeki merkezi platoya su aktarma projesinin başlaması ve Yazd eyaletinde 16 su ve elektrik tesisinin eş zamanlı olarak açılma töreninde yaptığı konuşmada mevcut yaptırım şartlarında yürütülen projelerin İran halkının yaptırımlara karşı çelikten irade ve yüce azminin işareti olduğunu belirtti. Reis'i şöyle konuştu. İran hükümeti Allah'a dayanarak ve elimizdekilere güvenerek yapabiliriz sloganıyla büyük planlar gerçekleştirmeyi kararlı ve ülkenin rezervleri ve kapasiteleri ülkenin sorunlarını çözdü.
İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Komite Sekreteri ve Yargı Erki Uluslararası İşler Yardımcısı İsveç hükümetinin Hamid Nuri'ye karşı davranışını eleştirirken bu davranışı İsveç hükümetini hukuki, yargı ve insan hakları geçmişinde bir utanç lekesi olduğunu ifade etti. İran'ın bildiğine göre Kazım Garibabadi bir televizyon programında yaptığı açıklamada İsveç hükümeti kendisini insan hakları savunucusu olarak tanıttı ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı insan hakları alanında zaman zaman tavır ve eylemlerde bulunduğunu görebiliyoruz. Ancak kendisi insan haklarının en büyük ihlalcilerinden biri şeklinde konuştu. Garibabadi şöyle devam etti. Hamid Nuri adil bir şekilde yargılanmadan yaralanamadı ve aylarca ailesiyle görüşmesi yasaklandı. Ayrıca avukat tutmak ve savunma hakkı da çok kısıtlıydı ve onun cezaevi koşulları da çok zordu. Garibabadi Nuri'nin hiçbir suç işlemediğini ve suçsuz olarak İsveç hapishanelerinde olduğunu işaretle İsveç hükümetine bir an evvel bu İran vatandaşını da serbest bırakarak ona tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.
Bazı Avrupalı yetkililerin müdahaleci açıklamalarına tepki olarak Avrupa Birliği dönem başkanlığı görevindeki İsveç'in Tahran'daki büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran Peres'in bildirdiğine göre yapılan görüşmede Dışişleri Bakanlığı Batı Asya Direktörü Mecid Nili Ahmedabadi, İran İslam Cumhuriyeti'nin iç işlerine her türlü müdahaleyi kınarken Avrupa, suçlamak, gündem saptırmak ve çifte davranış yerini diğer ülkelerin insan hakları değerine saygı gösterme sorumluluğunu ciddi olarak düşünmelidir dedi. Mecid Nili Ahmedabadi, bazı Avrupalı ülkelerin diğer ülkelerdeki şiddet ve nefretin yayılmasındaki rolünü işaretle, ülkelerin iç işlerine müdahale tüm uluslararası kural ve düzenlemelere aykırıdır ve İran İslam Cumhuriyeti buna kesinlikle müsamaha göstermez şeklinde konuştu. İsveç Büyükelçisi bu görüşmede durumu Avrupa Birliği'nin merkezi olan Brüksel'e yansıtacağını bildirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanı İran İslam Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanı'nın önümüzdeki hafta Türkiye ziyaret edeceğini söyledi. El Alemin Bilidine göre Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile önümüzdeki sarı günü Türkiye'de görüşeceğini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca İran Cumhurbaşkanı'nı önümüzdeki günlerde Türkiye ziyaret edebilir dedi. Türkiye ve İran'ın üst düzey diplomatlarının görüşmesi, Moskova'nın Türkiye, Suriye ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme ayarlamaya çalıştığı bir durumda gerçekleşecek. Silahlı muhalefete karşı mücadelede Suriye destekleyen ülkeler olarak Rusya ve İran, uzun süredir Ankara'yı Suriye hükümetiyle siyasi diyaloğa girmeye teşvik ediyor.
İran'ın Moskova Büyükelçisi, İran ile Rusya arasındaki yapıcı askeri işbirliğinin gelişeceğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın dün bildirdiğine göre Kazım Celali, Rusya basınından İzvestiya'ya verdiği mülakatta ikili askeri işbirliği hakkında açıklamalarda bulunarak bu işbirliğinin yapıcı ve sürekli şekilde ortak çıkarlar çerçevesinde takviye edildiğini söyledi. İran'ın Moskova Büyükelçisi, Tahran'ın Ukrayna Savaşı hakkındaki tutumu ile ilgili olarak İran'ın Kiev ve Moskova'dan savaşın sona erdirilmesi ve diyaloğa başlamalarını istediğini işaretle ateşkesin sağlanması ve siyasi ve demokratik çözüm yollarına odaklanmanın zaruri olduğunu ifade etti. Celali ayrıca İran'a yönelik illegal yaptırımların kaldırılması ile ilgili Viyana müzakereleri ile ilgili olarak da eğer Amerika güçlü bir siyasi irade gösterir, kendi ulusal ve Bercam'ın diğer taraflarının çıkarlarını dikkate alır ve hızlı bir şekilde esneklik gösterirse anlaşma ile ilgili istikrarlı koşulları yakalarız dedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü dün yaptığı açıklamada bu uluslararası kurumun İran ile müzakere dosyasında hiçbir ilerlemenin olmadığını iddia etti. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Rafael Grossi dün Pap Fransız ile Vatikan'da görüşmesi ardından İran ile yaptırımların kaldırılmasına dair Viyana müzakereleri hakkında Vatikan medyaya verdiği mülakata çıkmaz oluşmuş. O görüşmeler kesintiye uğradı dedi. Ajans son yıllarda Siyonist rejimin İran'ın nükleer çalışmaları ile ilgili ileri sürdüğü iddiaları dikkate alarak tekrarlamıştır. Tahran bu iddiaların sahte olduğunu belirterek tümünü reddediyor. İran yetkililer Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından ileri sürülen sorulara titizlikle yanıt vermesine rağmen ajans kendi raporlarına İran düşmanları tarafından aldığı bilgileri temel alıyor.
İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı İran'ın nükleer programının ilerleyişinden korkunun devamında nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde başta Amerika olmak üzere Batı'nın engellemelerine değinmeden bu programın uluslararası güven ve barışı tehdit ettiğini iddia etti. İran'ın bildirdiğine göre David Ratley dün kanun hakimiyeti konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda İran nükleer programı ile ilgili iddiaları tekrarlayarak günümüzde İran nükleer programının çok ilerlediğini, bu programın uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği ve küresel silahların yayılmasını önleme sistemini baltaladığını iddia etti. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın Bercam Anlaşması'ndan çekilmesinden bir yıl sonraya kadar anlaşma gereği tüm sorumluluklarını yerine getirerek Washington'un geri çekilmesi etkilerini telafi edeceklerini iddia eden Avrupalılara kendi vaatlerini yerine getirme fırsatı vermek istedi. Ancak Avrupa ülkelerinin vaatlerini yerine getirmemesi nedeniyle Bercam kapsamındaki yükümlülüklerini birkaç adımda azalttı. İran'ın yükümlülüklerinin azaltılması Bercam Nükleer Anlaşması'nın hükümlerine dayanıyordu.
İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri günümüzde ülkede güvenlik savunma konularına ilaveten sınırları adım başı kontrol ettiklerini belirtti. Tuğgeneral Emir Yusuf Kurbani, İrib Direniş Radyosu'na katıldığı programda kimsenin sınırlara sızmasını engellemek için sınırları adım adım ve karış karış rasat ettiklerini belirtti. Tuğgeneral Kurban ayrıca Şeyh Süleymani Mektebi'nin şehadeti ardından oluştuğunu ve İslam'ın bu şekilde velayete bağlı kendi kanları ile tüm benlileri ile hisseden ve benzer askerlerle övündüğünü, bu mektebin de günümüzde direnişin ayak izlerinin de bulunduğu Müslüman ülkelerde geniş bir şekilde yayıldığını söyledi. Şeyh Süleymani hayatı boyunca hiçbir düşmanın İslam'ı İran'a veya diğer Müslüman ülkelere müdahaleci bir yaklaşımda bulunma cesareti bulmayacağı değerli hareketlerde bulundu.
İran milli handbol takımı 2023 Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında Şili'yi mağlup ederek tarih yazdı. 28. Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası 11-29 Ocak tarihleri arasında Polonya ve İsveç'in ev sahipliğinde 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecektir.
Bağcılar'da bulunan bir tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada bir can kaybı ve yaralı olmadı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. İstanbul Bağcılar'da bulunan bir tekstil atölyesinde patlama yaşandı. Yıldıztepe mahallesinde bulunan 5 katlı iş merkezinin 4. katında bulunan tekstil atölyesinde saat 16 sıralarında patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın atölyede bulunan endüstriyel ütü kazanında gerçekleştiği patlama sırasında işçilerin molada oldukları öğrenildi. İş merkezinin de camları ve tuğlalar caddeye saçılırken araçlarda hasar oluştu. Olay yerine gelen bağcılar, Kaymakamı Abdullah Uçkun, "Burası bir tekstil atölyesi, herhangi bir can kaybı ve yaralı yok. Olay gerçekleştiği anda emniyet birimlerimiz, sağlık ekipleri ve itfaiye bu noktaya sevk edildi. Sadece maddi hasar var," dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşması ile 17 milyon tondan fazla tahılın dünya piyasalarına erişim sağladığını, 5 milyon ton tahılın ise doğrudan Sahra Altı Afrika ülkelerine gönderildiğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi'nin terör örgütü yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan propagandası ile ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.
Suriye Devlet Başkanı, işgali sona erdirmek ve teröre desteği durdurmak için Türk yetkililerle yapılacak etkili bir toplantının gerekli olduğunu söyledi.
Bir Filistinli genç, Siyonistlerin kurşunları ile Cenin güneyinde Guvatiye bölgesinde şehit düştü. Filistin Enformasyon Merkezi'nin bildiğine göre Habib Ebu Kumeyl dün akşam Siyonist işgalcilerin saldırısında kurşunları hedef olarak şehit oldu. Burada bir Filistinli genç daha şehit düştü.
Ve Yemen Ensarullah Hareketi lideri Siyonist lobinin kadınları yozlaştırarak toplumu yok etme girişimini eleştirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz düşmanın İran İslam Cumhuriyeti iradesini yanlış hesaplaması konusunda değerli dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti düşmanları son kargaşalarda nizam ve halka darbe vurmak için var güçleriyle çalıştılar. Fakat geçen yıllarda olduğu gibi bu komploda yenilgiye uğradı ve halkın vahdeti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin iktidarı bir kez daha onların hedeflerinin gerçekleşmesini engelledi. İslam İnkılabı zaferin ilk günlerinden itibaren ve küresel istikbarın dengelerinin altüst olması ardından İran her zaman düşmanın, terörist gruplar başta olmak üzere onlara bağlı unsurların kin ve düşmanlıklarının hedefi oldu. Fakat son aylarda düşmanlar tüm siyasi, ekonomik, iletişim ve medya olanakları ile İran'a karşı hibrit bir savaş başlattılar. Kanıtlanmış belgelerde son aylarda Amerika'nın sözde merkezi istihbarat teşkilatı olan casusluk teşkilatı CIA'nin müttefik ve bölgedeki gerici kefalet casusluk kurumlarının işbirliğiyle İran'da dış baskıların artırılması bağlamında ortam hazırlamak ve kargaşalar çıkarmak plan yaptıklarını gösteriyor. Batılı ve Siyonist casusluk servisleri hatta ilgili unsurları eğitmek için hibrit savaş koçları eğitme kursları düzenlediler. İran'da kargaşa için düşmanların istihbarat servislerinin ortam oluşturma çalışmalarının ana eksenlerinden bir diğeri ise kavimler ve toplumun öğretmenler, işçiler ve üniversite öğrencileri gibi çeşitli kesimlerini etkilemek için sahte ve kirli gruplar oluşturarak bu kesimleri suistimal etmek için lider oluşturma çalışmalarıydı. Bu arada İran'da huzursuzlukların başlamasından beri kargaşacı gruplara desteği gündemlerini alan batılı ülkeler bu fırsatı sözde insan hakları ihlali bahanesiyle İran'a karşı ekonomi ve siyasi yaptırım uygulamak için kullanarak hem İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tecrit edilmesi ve zayıf düşürülmesi hem de ülke içindeki memnuniyetsizlikleri yoğunlaştırmasına çalıştılar.
Hiç şüphesiz Amerika ile başlığındaki Batı Siyonist ve Arap eksenindeki düşman denen tüm medya, ekonomi ve siyasi baskıları ve girişimlerine rağmen İran halkının uyanıklığı ve ülkenin güvenlik ve istihbarat camiasının kontrolü bu kez de eskiden olduğu gibi düşmanların hedeflerine ulaşmasını engelledi ve bir kez daha ülkenin çeşitli şehirlerinde huzur ve güven sağlandı. Buna rağmen tarihin de gösterdiği gibi sürekli İslam'ı İran'a ve inkılap ülkelerine darbe vurmak için en ufak fırsatları kullanan düşmanlar bu kez başvurdukları stratejilerinden biri muhatapların algısını değiştirmek ve onları İran İslam Cumhuriyeti nizamına karşı kışkırtmaktır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid el-Hameneyi dün yaptığı açıklamada, düşmanın son olaylardaki yenilgisini işareti, düşmanların 40 yıldır İran'a karşı eylemde bulunmak için ellerinden geldiğini yaptığını, fırsat hesaplamalarından fakat hesaplamalarına yanlış olduğundan dolayı başarısız olduklarını ve ileride de başarısız olacaklarını söyledi. Ayetullah Hamene'yi sözlerinin devamında Amerika hizmetindeki bazı ülkelerin petrol dolarları ile İslam Cumhuriyeti'nin iradesini etkileyebileceklerini ve gençleri umutsuzluğa sürükleyebileceklerini düşündüklerini belirterek ancak hata yaptılar ve kimse onlara aldırış etmedi ifadelerinde bulundu. İslam İnkılabı rehberi düşmanın hesaplarının yanlış olmasının bizleri gaflete sürüklememesine dikkat etmemiz gerektiğini vurgularken, gaflete ve gurura kapılmamak ve olayların da bittiğini zannetmemek gerektiğini, meydanda o kalarak halkı korumanın umut ve ulusal vahdet olduğunu bilmemiz gerektiğini belirtti.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika ve İngiltere'nin Pekin'e karşı savaşlarının devam etmesi konusunda. Amerika Dışişleri ve Savunma Bakanları Antony Blinken ve Lloyd Austin, çarşamba günü Washington'da Japon mevkitaşları Yoshimasa Hayashi ve Yasukozo Hamada ile bir araya geldi. İki ülke bakanları savunma işbirliği anlaşmaları imzaladı, Çin'i her iki ülkenin en büyük ortak stratejik sorunu olarak belirlediler. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken söz konusu görüşmede şunları söyledi. Washington ve Tokyo, Çin'i Amerika, Japonya ve müttefiklerinin şu anda karşı karşıya oldukları en büyük ortak stratejik sorun olarak görüyor. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi de, Çin, eşi görülmemiş bir stratejik sorun ve yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Çin'in eylemlerine karşı olduğumuzu ve Tayvan Boğazı'nda barışın korunmasına verdiğimiz desteği yeniliyoruz, dedi. Batı'dan Çin karşıtı kampanyayı yoğunlaştırmak için bir başka adım olarak İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Japon mevkitaşı Fumio Kishida çarşamba günü Londra'da düzenlenen bir toplantıda önemli bir askeri anlaşma imzaladılar. Söz konusu anlaşma uyarınca iki ülke karşılıklı olarak birbirlerinin topraklarında askeri güç konuşlandırmasına izin veriyorlar. Londra bu anlaşmayı iki ülke arasında son 100 yılda imzalanan en önemli askeri anlaşma olarak nitelendirdi. Rishi Sunak, birçok ortaklarımız var. Örneğin ortak bir dünya vizyonu, önümüzdeki tehditler ve sorunlardan ortak anlayış ve küresel maslahat için dünyadaki konumunu kullanmak için ortak büyük hayallerimiz, dedi. Tokyo ile Londra arasında karşılıklı askeri anlaşmanın imzalanmasıyla İngiltere, Japonya ile böyle bir anlaşmayı imzalayan tek Avrupa ülkesi oldu. İngiltere, Hint-Pasifik bölgesindeki ticaret ve güvenlik ilişkilerini güçlendirmeye odaklandığı yeni dış politika stratejisi doğrultusunda bu anlaşmayı imzaladı.
Amerika ve İngiltere'nin Pekin'e karşı yeni tutumları ve eylemleri Batı'dan Çin karşıtı kampanyanın devamı doğrultusunda gerçekleştirildi. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon, Ekim 2022 sonunda yayınladığı Ulusal Savunma Stratejisi belgesinde Çin'i Amerika için en önemli ve sistematik son olarak ilan etti. Bu belgede Çin'in Hint-Pasifik bölgesini ve uluslararası düzeni kendi çıkarları ve otoriter tercihleri doğrultusunda değiştirmeyi çalıştığı belirtiliyor. Bu strateji metninde kendi tabiriyle Çin'in Tayvan'a yönelik düşmanca faaliyetleri istikrarsızlaştırıcı ve bölgede barış için bir meydan okuma olarak tanımlanıyor. Amerikalı üst düzey yetkililer ve politikacılar defalarca Çin'in Amerika'nın önündeki en önemli jeopolitik sorun olduğunu ilan ettiler ve onun uluslararası sistemi liberal düzene dayalı olarak değiştirme niyetini iddia ettiler. Çin korkusuna dayalı bu görüntü, Amerika ile Çin arasında bölgesel ve küresel alanda büyüyen çatışma dikkate alınarak açıklanabilir. Aslında Amerika uzun süredir sert belgelerinde Çin'i kendisine ve Batı dünyasına yönelik en önemli tehdit olarak tanımlıyor ve Pekin'in emellerine karşı koymak gerektiğini vurguluyor. Amerika Kongresi'nde Cumhuriyetçilerin göreve başlamasıyla birlikte Washington ve Pekin arasındaki ilişkiler yeni bir aşamaya girmiş olduğu görünüyor. Zira Amerika Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı Kevin McCarthy, başkanlığının ilk günlerinde Çin'e meydan okudu ve Cumhuriyetçi Parti'nin Komünist Çin Partisi'ne karşı duracağını vurguladı. McCarthy şöyle konuştu: Cumhuriyetçiler tarafından yönetilecek olan Temsilciler Meclisi, Çin Komünist Partisi'ne karşı duracak. Çin'e olan tüm bağımlılığı sona erdirmek, Çin Komünist soykırımına karşı çıkmak ve egemenliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı korumak. Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali kentinde yaptıkları toplantıda Amerika ve Çin başkanları bu iki dünya gücünün İkili ilişkilerin hızla gerilemesini önlemenin ve çatışmayı önlemenin de yollarını bulmasını umduklarını ifade ettikleri bir ortamda Washington ve müttefiki sayılan Londra, Çin'e karşı savaşın yoğunlaşmasından söz ediyorlar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 23 Dey 1401 Hicri Kameri 20 Cemadüssani 1444 ve Miladi 13 Ocak 2023 Cuma. 1452 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Cemadüsani Hicri'den önce 8 yılında İslam peygamberinin değerli kızı Hazreti Fatıma dünyaya geldi. Hazreti Fatıma çocukluğundan beri vahiy evinde ve değerli babası Allah Resulü'nün terbiyesi ve tavsiyeleriyle yetişti ve kamil ilim ve fazilette zirvelere ulaştı. Hazreti Fatıma'nın Peygamber Efendimiz'in müşriklerden çektiği acıların azalmasında önemli rolü vardı. Hazreti Fatıma hicretin ikinci yılında sade bir merasimde hak ve adalet ve takva mazharı olan Hazreti Ali ile evlendi. İslam peygamberinin kızı Hazreti Fatıma, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın safa dolu evinde eşlik ve annelik görevini en iyi şekilde yerine getirdi ve İmam Hasan Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha gibi mükemmel insanları yetiştirdi. Hazreti Fatıma'nın bütün alanlarda dünya kadınları için örnek sayılmasından dolayı o Hazretin kutlu doğum günü İran'da anneler ve kadınlar günü olarak kutlanıyor. ...124 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Cemadüsane 1320'de İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük önderi İmam Hümeyni İran'ın Hümeyn kentinde dünyaya geldi. İmam Hümeyni olarak gün yapan Ayetullahul Uzma Seyyid Ruhullah Musevi, Hicri Kameri 20 Cemadüsane 1320'ye tekabül eden Hicri Şemsi 1 Mer 1281'de Hz. Fatıma'nın kutlu veladet yıl dönümünde Seyyid Mustafa Musevi adlı babadan ve Hacer Ahmedi adlı anadan dünyaya geldiler. ...44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23'de 1357'de İran'ın birkaç kentinde halkçı protesto gösterileri sırasında Şah'a bağlı memurlarla İran milleti arasında şiddetli çatışmalar yaşandı ve İran milletinden birçokları şehit düşerken birçoğu da yaralandı. ...44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23'de 1357'de İslam İnkılabı'nın doğruğa çıkmış dalgalarına karşı direnme gücünü kaybeden İran Şahı, güvendiği birkaç siyasi unsurunu halkçı itirazları bastırmak için saltanat konseyini kurmakla görevlendirdi. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23'de 1359'da Saddam rejimi ordusunun ilk kimyasal saldırısı ülke ordusunun İran topraklarına karşı saldırısının başlaması üzerinden 4 aydan az bir süre geçtiği sırada gerçekleşti. İran'ın batısındaki İram kentinin 50 kilometre mesafesindeki gerçekleşen bu insanlık dışı saldırı birkaç İranlı askerin şehit düşmesi ve yaralanmasına neden oldu. Irak'ın Basri rejim ordusu batılı devletlerin ve eski Sovyetler Birliği'nin yoğun himayelerini arkasına alarak İran'a dayattı. 8 yıllık savaş döneminde İran halkı ve askerlerine karşı yasaklanmış kimyasal silahlar kullandı ki toplamda 10 bin insanın şehit düşmesine ve 130 bin insanın da yaralanmasına neden oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
karar.
İmamoğlu'dan fezleke tepkisi, muhalefeti sindirme operasyonunun son halkası.
Yeni Asya,
basın her koldan baskı altında.
Milli Gazete,
İBB'den deprem raporu, İstanbul'daki binaların %70'i riskli.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Mustafa Balbay, 11 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Altın Masa'nın Ölçüsü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Erken mi geç mi derken seçim yarına girildi. Şimdi gün toto oynanıyor. Bize göre o günü Erdoğan ile Bahçeli de bilmiyor. Çünkü en avantajlı an araştırması devam ediyor. Seçim tarihinden de güncel olan tartışma Altını Masa'nın adaylık için vereceği karar. Altını Masa'nın doğumunu sağlayan, ayakta kalması için en çok çabayı ve en çok sabrı harcayan CHP lideri Kılıçdaroğlu. CHP içinde de mutlak hakim olan Kılıçdaroğlu. Belirleyici güç. Kemal Bey, 23 Eylül günü İzmir'de partisinin üst yönetim kadrolarına seslendi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bilmek istiyorum benimle misiniz? Salondan filan oy birliğiyle seninleyiz çıktı. Kemal Bey bu tam desteği aldı, altılı masaya gitti, sizinleyim dedi. Böylece ortaya seçimi kazanabilecek ama iyi yönetilmesi gereken bir güç doğdu. AKP iktidarı süreci açısından bakarsak şunu söyleyebiliriz. CHP parlamentonun oy birliğince dengeli kurmasının sigortası oldu. Şöyle ki 2007 seçimlerinde MHP'nin de mecliste temsil edilmesinin gerekliliği CHP tabanında genel kabul gördü. CHP'lilerin yaşadığı çok seçmenli hanelerde oylardan biri MHP'ye söylemi karşılık buldu. 2002 seçimlerinde parlamento dışı kalan MHP, 2007'de meclisteydi. 2011'de başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere Kürt kökenli yurttaşlarımızın da parlamentoda temsil edilmelerini sağlamak için CHP'ye oy verme eğilimindekiler sorumluluk üstlendi. 2018'de İYİ Parti'yi seçim dışı bırakmak için Yüksek Seçim Kurulu'nun devreye sokmak isteyen iktidar karşısında CHP'yi buldu. Hafta sonu manevrası ile CHP milletvekilleri İYİ Parti'nin grup kurmasını sağladılar. Böylece İYİ Parti seçime girdi, AKP iktidarı döneminde kurulup barajı geçmeyi başaran bir parti olarak siyasi yelpazedeki yerini aldı. İşte bu çeyrek asırlık sürecin ardından 2023 seçimlerine gidiyoruz. CHP yine ana iletken. CHP dışındaki partilerin liderleri değiş yerinde ise oyunun ölçüsüne göre değil, masada işgal ettiği yerin ölçüsüne göre hareket ediyor. Kemal Bey bu hakkı tanıdıktan sonra niye kullanmasınlar? Yukarıda sıraladıklarımızın tümü tarihsel gerçekliklere dayanıyor. 2023 yılı başındaki görünümü geçersek. CHP dahil bütün partiler iktidar ortaklarından oy alabilirlerse iktidar seçeneği olacaklar. Bunun için CHP'nin %30'u, İYİ Parti'nin %15'i, DEVA, GP, SP ve DP'nin toplam %8-10'u zorlaması gerekir ki %50'nin üzerine çıkılsın. Ne var ki İYİ Parti birkaç puan yükselse CHP'nin %25'e çarptığını, DEVA biraz kıpırdarsa CHP ve İYİ Parti'de sızıntı olduğunu görüyoruz. AKP ve MHP'nin toplam %40'ın altında. %10 HDP dikkate alındığında altılı masayla Cumhur İttifakı'nın ilginç bir terazide olduğunu söylemek mümkün. Maaş artışları enflasyon altında ezilecek. Seçmen son kararını bahara doğru verecek. Altılı masa şimdi toplumun önüne yeni bir milat koydu. 30 Ocak büyük buluşması. İç içe geçmiş iki soru. 1. Bu buluşma 6 partinin her birinin öteki kadar güçlü olduğunu kanıtlamak için mi organize edilecek? 2. Masanın toplam gücünün iktidara yürüdüğünü göstermek için mi?
Arif Beki 11 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde seçim müjdeleri kimden çıkıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçime doğru site yöneticisinin eli tutulmaz, kesenin ağzını açar. Sizinki de coştu diyelim, aidat borçlarını sileyim. Görevlilere %55'lik askeri ücret zammı ile giderlere enflasyon artışını yansıtmayayım derken hızını alamadı. Aidatları indirmeye kadar götürdü müjdeyi. Sitenin ise aidattan başka geliri yok. Sakinlerden topladıklarını harcıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Öyleyse verdiği müjdeler yöneticinin cebinden çıkacak değil. Açığı borç harçla kapatacak. Seçimi atlattıktan sonra da aradaki farkı dönüp sizden alacak. Biriken faiz ile birlikte aidatlara bindirecek. Var mı başka yolu? Fakat müjdeler dönüp dolaşıp sizden çıkacak diye de tatlı canınızı sıkacak haliniz yok. Üzümü yer bağını sormazsanız olur biter. Yumurta hele bir dayansın kapıya, o zamana kim öle kim kala Allah kerim. Buna bir sevinmez, bir sevinmez misiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime doğru müjde üstüne müjde vermeye devam ediyor. Son müjdesi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de sevince boğdu. Erdoğan Nebati'ye bakarak şöyle duyurdu. Müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Nurettin senden para çıkmıyor. Yani rahat ol. Siz de rahat olun. Heyecana mahal yok. Arkanıza yaslanıp tadını çıkarabilirsiniz. Seçim geçene dek sizden de para çıkmayacak. Nasıl mı? Ayaydın hesap Erdoğan'ın açıklamasında. Milletten aldığımız yine millete sunma ilkesiyle 2023'te otoyol ve köprü ücretlerini arttırmama kararını sizlerle paylaşıyoruz. Diyeceksiniz, bütçe fazla vermiyor ki üstünü bize iade etsin. Açık büyüyecek, kara deliği dönüşecekse nesine mi sevineceksiniz? Seçime kadar sizden para çıkmayacak, daha ne olsun? Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota Twitter'dan alkışlıyordu. İçi şu sebeple içine sığmıyor. Osman Gazi Köprüsü için 2023'te işletmeciye araç başı taahhüt edilen geçiş ücreti 974 liraymış. Sabitlenen müjdeli geçiş ücreti ise 184,5 lira. Garanti edilen kadar araç geçse bile bütçeden ödenecek fark araç başı 790 liracık tutuyor. Müjdeler olsun, gözünüz aydın. İşte bu fark bilahare bizden çıkacak. Şimdilik çaylar şirketten. Değmesinler keyfinize, deliler gibi sevinebilirsiniz.
Tahran Radyosu.
Mehmet Faraç, 11 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde seçim strateji ve sonuç başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AKP, 2023 seçimleri öncesinde halkın büyük bölümünün en çok şikayet ettiği hayat pahalılığı ve fahiş zamlara karşı 4 aşamalı bir maaş artışı planını devreye soktu. Ancak bu planın 2023 seçimlerinde nasıl bir sonuç vereceğini irdelemeden önce ülkenin içinde bulunduğu sosyoekonomik manzaraya dikkat çekmekte yarar var diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Son bir yıl içerisinde gıdadan giyime kadar her ürünün neredeyse %100 ila %400 arasında zamlandığı bir ülkede, hele de milli kaynakların %75'i toplumun elit geçinen %25'lik rantiye kesimince sömürülürken hep aynı yakınmalar gündeme geldi. AKP'yi götürürse hayat pahalılığı ve ekonomik bunalım götürecek. Neredeyse her yıl yani bir çeyrek altının 32 liradan 2000 liraya yaklaştığı son 15 yıldır dillendirilen bu iddianın gerçek olmadığı AKP'nin halen iktidarda olmasından anlaşılıyor. Ne kadar tuhaf değil mi? Hayat pahalılığı, enflasyon ve zamlar sürekli gündemde oldu ama toplumun neredeyse %60'ı onlarca seçimde AKP'ye oy verdi. Toplum mu duyarsız, gerçekten ortada bir hayat pahalılığı mı yok? Bir çaresizlik mi hakim, muhalefet kitlelerin bu konudaki kaygılarını mı görmedi? Ya da etkili bir gündem üzerinden iktidar seçeceğini mi yaratılamadı? Soruları yanıt bulamadı. Ancak her açıdan sosyoekonomik ve politik bir paradoksu da dışa vuran bu tuhaf manzara ne yazık ki etkisini sürdürmeye devam ediyor. İşte AKP halen iktidarda, zamlar halen durmuyor, enflasyon ve hayat pahalılığı halen Türkiye'nin en büyük meselesi ama toplumdaki derin suskunlukla giderek artan kararsızlık, tepkisizlik halen en şaşırtıcı paradoks konumunda. Peki bu şaşkın tablo neyi haber veriyor? Çok tuhaf bir gidişat siyaseti, ülkeyi ve toplumu teslim almış ve selam.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Pede Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Pede Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Pede kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın mübarek veladet yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Fatıma'nın kutru veladet gününü idrak ediyoruz.
Bu mübarek gün nedeniyle sizler için hazırladığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Yeryüzü sakinlerine beşaret olsun, zira cennetin kızıl elması tomurcuk verdi. Adı şirretin kökünü kuruttu, verdemlik yolunu izleyenler için cehennem ateşini soğuttu. Vahiy evi onun adının parlaması ile daha da aydınlandı ki, kadının hükümetine bir başka belirti olsun ve kızlarının doğduğu haberini duyan babaların yüzü artık murarmasın diye. Gökyüzü gülüyor, yeryüzü neşe ile coşuyor ve yer ve sema coşuyor. Melekler zaman ve zemine çiçekler yağdırıyor. Hazreti Hatice'nin evinden dünyayı aydınlatan nur saçıyor. Bu kutlu gün 20 Cemadüsani'dir. Nübüvvet evi kendi misafirini bekliyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice selamullahi aleyha nübüvvet ağacının meyvesini kucaklamak için sabırsızlıkla bekliyorlar. Muhterem dinleyiciler, Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın mübarek veladeti ve İran'da anneler günündeyiz. Bu münasebetle Hazretin veladet anılarına işaret de annenin rolünü ve evrenin bu en başarılı annenin eğitim yöntemini sizlere açıklamak istiyoruz.
Ey aziz Mustafa, mezhari mehru vefa, ey aziz Mustafa, mezhari mehru vefa,
Sen kadem koydun o gün dünyaya ya Zehra, dünyaya ya Zehra. Baktı peygamber ruhi zibaya ya Zehra, zibaya ya Zehra. Ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra.
Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın doğumundan önce Hazreti Cebrail aleyhisselam Resulullah'ın nezdine giderek "Ey Muhammed, Yüce Allah sana selam gönderdi ve Hatice'den 40 gün uzak durmanı emretti" buyurdu. Böylece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 40 gün boyunca Hazreti Hatice'den uzak durdu ve günleri oruç tutmak ve geceleri de Allahu Teala'ya ibadetle geçirdi. 40 günün ardından Cebrail bir kez daha nazil oldu ve şöyle arz etti: "Allahu Teala selam gönderiyor ve şöyle buyuruyor: Benim hediyem ve keremim için hazır ol." Ardından Mikail cennet meyvelerinden bir tabakla indi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem o yemekten yedi ve sudan içti ve Hazreti Hatice sallallahu aleyha'nın yanına gitti. Ve o gece Resulullah'ın kızının nütfesi bağlandı.
Hazreti Hatice Resulullah Efendimiz ile evlendiğinde Kureyş kadınları o hazreti yalnız bıraktılar. Onun yanına gitmiyor ve ona selam vermiyorlardı. Ve hiçbir kadının onun yanına giderek hal hatırını sormasına izin vermiyorlardı. O hazret Hazreti Fatıma'ya hamile olunca sadece Fatıma anne karnından o hazret ile konuşur ve teselli ederdi. Hazreti Hatice bu sırrı gizli tutuyordu ve hatta Resulullah'a bile söylemiyordu. Ta ki bir gün Resul-i Ekrem eve gelip anne ve kızın konuşmasına şahit olunca Hazreti Hatice'den kimle konuştuğunu sordu. Hazreti Hatice bu cenin benimle konuşuyor ve yalnızlık anlarımın munisi olmuştur. Resulullah şöyle buyurdu: "Ey Hatice, Cebrail bu cenenin kız olduğunu ve pakize ve mübarek bir nesli olacağını ve Allah Teala'nın benim neslimi onunla sürdüreceğini ve onun ailesinden masum imamların yaratılacağını ve nübüvvetin bitmesi ve vahyin kesilmesi ardından benim risaletimi sürdüreceklerini müjdeliyor."
Hazreti Hatice sallallahu aleyha karnındaki bebekle konuşmaya devam etti. Ta ki evladının doğum anı geldi. Hatice Kureyş kadınlarından yardım istedi fakat onlar bu yardımı Hatice'den esirgediler. Bu durumda Allahu Teala cennetten 4 kadını bu mümin kadına yardım için gönderdi. Hazreti İbrahim'in eşi Sare, Firavun'un eşi Asiye, Ümran'ın kızı Meryem ve Musa bin Ümran'ın kızı Gülsüm, Allah'ın emriyle Hatice'nin yanına inerek Hazreti Fatıma'nın doğması için ona yardımcı oldular. Böylece Hazreti Fatıma sallallahu aleyha pak ve pakize doğdu ve ismi ise Allahu Teala'nın Resulullah'ın kızına seçtiği en güzel isim oldu.
Ehlibeyt hanedanının yaşamı dünya ve ahirette en iyi hayata sahip olmak isteyenler için aydın bir rehberdir. Tüm imamlara selam söylediğimiz camiye, kebire ziyareti, kulların imamlara itaat etme veya etmemelerindeki saadet veya şakavetini ilan ederek şöyle buyuruyor: "Kim sizin yanınıza geldiyse kurtulmuştur ve kim gelmediyse helak olmuştur." Ayrıca Şia'nın kutsi hadislerden bildiği Aşura ziyaretinde de Allah'tan bizi yaşam ve ölüm çizgimizi Ehl-i Beyt'in yaşam tarzı ile aynı olmasını diliyor ve şöyle okuyoruz. Allah'ım, hayatımı Muhammed ve Muhammed'in ailesinin hayatını, ölümünü, Muhammed ve Muhammed'in ailesini, ölümü kıl.
Masumların arasından Hazreti Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'nın bereketli hayatı, Müslüman kadınlar için tıpkı bir güneş gibi nur saçıyor ve o Hazretin yaşam tarzı ile tanışmak bizim için yol göstericidir. Batı kapitalist sisteminin kültürel istilası yoluyla Müslüman kadın ve kızlar için kaba ve insanlık dışı bir model sağlamaya çalıştığı günümüz toplumunda, tabii ki o Hazretin kişiliğinin çeşitli yönlerini ele almak Müslümanlar için pratik iyi bir model olabilir. Şüphesiz o Hazretin sosyal ve bireysel yaşamı herkes için ibret vericidir. Aynı zamanda o Hazretin ailede bir eş veya anne olarak rolü çok etkin olacaktır. Sohbetimizin devamında o Hazretin kutlu veladet gününün İran'da Anneler Günü olarak takvimlere geçmesi nedeniyle Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın annelik rolü hakkında sohbet edeceğiz ve annelik sevgisinin çeşitli boyutlarını ele alacağız.
Allah bu gece ihsan eleyip Taha'ya, Seyrun beşerin zehrası gelip dünyaya. Allah bu gece ihsan eleyip Taha'ya, Seyrun beşerin zehrası gelip dünyaya. Dünya niyetli Sina, Nuri İmna Eteyna. Her yerde gene rahmetti,
rahmetti.
Birçok meleke Zehra sebebi hilgetti,
hilgetti.
Zehra'nın adı her yerde gene rahmetti,
rahmetti.
Birçok meleke Zehra sebebi hilgetti. Dünya niyetti Sina.
Annelik rolünün rububiyet ve Allah'ın da Rab olması nedeniyle annelik rolü Allah'ın rolünün bir hüzmesi olduğu söylenebilir. Annenin sevgi ve şefkat dolu kalbi Yüce Allah'ın rahmet ve rafetinin tecellisidir. Sanki Allah Teala aşk ve sevginin dipsiz bucaksız denizinden annenin kalbine bir damla bahşetmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 223. ayetinde kadının tıpkı insanın mezrasına benzetiliyor. Kadınlarının sizin için nesil yetiştiren tarlalarınızdır. Tarlalarınıza nasıl isterseniz öylece varın. Bu yüzden anne rahmi nesillerin yetiştirildiği yerdir ve bebek annenin karnında anne, baba ve atalarının özellikleri ve sıfatlarını alıyor. Tıpkı bir tohumun kaderinde su, toprak, ışık, ısı ve afetlerin direkt etkili olduğu gibi anne, baba ve ataların ahlakı da cenini etkiler.
Tahran Radyosu.
Annelik makamı çok önemlidir. Zira insan yetiştiren bir makamdır ve temiz ve seçkin insanları yetiştirme, büyük ve bilge kişiler yetiştirme rolünün büyük bir kısmı annenin sorumluluğundadır. Kalıtım, yetiştirme ve çevreden oluşan üç ilke, insan kişiliğinin gelişmesinin ana temelidir ve eğitim konusunda anne ve babanın çocuğun üzerindeki hakkı daha çok anne üzerinedir. Zira anneler genellikle evde oldukları için çocuklarına daha yakındır. çocuk yetiştirme konusunda örnek olan ve annelik sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiren Hazreti Zehra Salamullah Aleyha, her biri bilinçli, cesur, mümin, mücahit ve yüce insani değerlere sahip insanların sembolü olan İmam Hasan ve İmam Hüseyin Aleyhisselam, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ve Ümmü Gülsüm gibi insanları topluma kazandırdı.
Hazreti Fatıma evlatların çocukluktan itibaren görevlerini en uygun şekilde yapmaya çağrılması gerektiğini, onları Allah ile ilişki kurmaya, mabut ile bağlantı kurmak ve sevgi tohumlarını vücutlarına ekerek yapacakları görevlerin onlara eziyet değil, büyük bir şevk ve iştiyak ile yerine getirecek şekilde yetiştirmeleri gerektiğini vurguladı. Buna göre Resulullah'ın kızı kendi evlatlarını hatta gece sabahlamaya alıştırdı. Tabii ki o Hazret eğitim yöntemlerini çok iyi biliyor ve çocukların güç ve yetenekleri kadar onlardan beklenti içinde olurdu.
Örneğin o Hazret mübarek Ramazan ayının 23. gecesinde çocuklarını uyanık olmaya ve uyumamaya zorlardı. Ve bunun için onları gündüz uyutuyor ve böylece tam dinlenmelerini sağlıyordu. Hatta onlara daha az yemek veriyordu ve böylece geceyi sabahlamak için ruhsal ve fiziksel olarak daha iyi bir konumda olmalarını sağlıyor ve şöyle buyururdu. Kadir gecesi nimetlerinden mahrum olan mahrum kalır.
Hazreti Sıddıka Kübra Selamullah Aleyha eğitimin çeşitli yönlerinde değerli ve verimli bir annenin mükemmel bir örneğidir. O Hazret, çocuklarının ruhlarına derinden nüfuz ederek onların ahlaki, eğitimsel ve insani temellerini sağlamlaştırmıştır. Hazreti Fatıma çocuk yetiştirme konusunda çocuklarının mükemmeli arama ve mükemmeli ulaşmaya çalışırken birbirlerine karşı çok şefkatli ve merhametli olmaları, aile için davranış ve karşılaşmalarda karşılıklı saygıyı koruyacak şekilde davranırdı. Bu yüzden İmam Hüseyin Aleyhisselam, İmam Hasan Aleyhisselam'a özel saygı duyar ve Hazretin önünde konuşmazken, kız kardeşi Hazreti Zeynep'e olağanüstü sevgi besler. Kendisinden küçük olmasına rağmen ona duyduğu saygı nedeniyle ayağına kalkardı. Buna karşılık Hazreti Zeynep'in de ağabeylerine karşı saygısı ise eşsizdi.
Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha'nın eğitim yöntemlerinden bir diğeri ise o Hazretin insanseverliğiydi. O Hazret çocukların keskin bakışları önünde insanlara yardım eder, kendisi aç kalır fakat diğerlerini doyururdu. Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha kolyesini satarak onun parasıyla kumaşlar aldı ve elbisesi olmayanlara uygun giyecekler temin etti. O Hazret dua ederken bile başkalarına öncelik tanırdı. Nitekim İmam Hüseyin Aleyhisselam şöyle anlatıyor. Bir gece annemi sabaha kadar ibadet ettiğini ve sürekli müminleri ve başkaları için dua ettiğini fakat kendi hakkında sessiz olduğunu gördüm. Sebebini sorunca şöyle buyurdu. Önce komşu, sonra kendimiz.
Müşründe dolan her yerde diyar ya Zehra. Evvelde diyar, ahırda diyar ya Zehra. Müşründe kalan her yerde diyar ya Zehra. Evvelde diyar, ahırda diyar ya Zehra. Yeah.
İslam dünyasının bu büyük kadının eğitim yöntemi başarılı, etkili, zorluklar karşısında istikrarlı, müvahhid, mücadeleci ve yüksek düzeyde sosyal dayanışma içinde olan çocuklar yetiştirdi. Hazreti Fatıma'nın dünya kadınlarının baş tacı olarak sayılması, o hazretin sayısız faziletlere ve yüce konuma sahip olduğunu gösteriyor.
Bir kez daha Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice sallallahu aleyha'nın bu paha biçilmez incisinin kutlu veladeti dolayısıyla siz kıymetli dinleyicileri tebrik ederek bu bereketli günde İmam Mehdi aleyhisselamın sağlığı için dua ediyor ve o hazretin zuhurunun bir an önce gerçekleşmesini Hak Teala'dan niyaz ediyoruz.
Şimdi bu cennetin gülzarı, şimdi bu hilkatin iftiharı, etralar gün yüzünden çiçekler, öyle yağın öpenler melekler. Eşkimimiz Ali, ruhi direhani, yaşlıklar bahari. Eşkimimiz Ali, ruhi direhani, yaşlıklar bahari.
Muhterem dinleyiciler, Hazreti Fatıma'nın veladetiye dönüm üzerine hazırladığımız programı dinlediniz.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.ilim.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.parsley.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kal. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları.
Muhterem dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları isimli dizi sohbetimizin 25. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde 8 yıllık savaştaki İranlı mücahitlerin imanının İran ordusunun moralini yüksek olmasındaki rolü üzerinde duracağız.
Daha önceki bölümlerde İranlı savaşçılar ve mücahitler arasında ihlas ve Allah inancından bahsetmiştik. İranlı savaşçılar Cenab-ı Hakk'a imanın onları dirençli, cesur ve onurlu insanlar yaptığına inanıyorlardı. Nitekim bu durum birçok şehidin vasiyetinde açıkça görülmektedir. Şehitlerden biri vasiyetinde şunları yazıyor: "Biz savaşçılar Allah'a olan inancın gücü ve Allah'ın görünmeyen yardımları ve destekleriyle ve Hizbullah ümmetinin güzel dualarıyla gece gündüz canımızdan geçiyoruz. Ancak batı veya doğu karşısında diz çökmüyoruz ve milletimizin önüne dizdikleri tüm setler ve engelleri kırıp geçeceğiz."
Saddam rejiminin esaretindeki İranlı tutsaklardan Yakup Muradi, Kızıl Haç görevlisine insan vücudunun daha dayanıklı mı yoksa demirin mi daha dayanıklı olduğunu sorar. Ve cevabın demir olduğunu duyunca tekrar sorar. Peki demir bir yere takılıp kaldığında neden hep çürür ve bozulur? Ancak ben hala ruhsal ve fiziksel olarak sağlamım. Sonra kendisi şu cevabı verir. Bizi diri ve sıhhatli tutan ancak Allah'a ve İslam'a imanımızdır. Irak'ın Baas rejimine esir düşen İranlı bir pilot olan Huşeng Şervin, Yalnızlık Yılları başlıklı anı kitabında şöyle yazıyor. Allah ile bir bağlantı ve yakınlık hissettim ve her olayın Allah'ın iradesine ve takdirine dayanabileceği inancı bende büyük bir rahatlık yarattı. Ve uzun esaret altında 100 yıl sürse bile kendimi zayıf ya da güçsüz hissetmedim. Esaretin korkulukların arkasındaki yalnızlıkta gerçek mutluluğun ve huzurun ancak maneviyata dikkat edilerek elde edilebileceği, başka hiçbir faktörün insanı mutluluğa ulaştırmayacağı ve insan tanıdıkça bu güzel ve aziz gerçeğe daha da rahatlayacağını anladım. İnsan maneviyatı ne kadar çok hissederse o kadar huzur ve mutluluk yaşar.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Planlama ve Operasyonları Yönetme Bölümü Dönem Başkan Yardımcısı bu kuvvetin teknik personeli ve pilotların çabalarına inancın etkisi altında şunları söylüyor. Hava kuvvetlerinin teknik personeli ve pilotları diğer savaşçılar gibi özverili ve inançlı insanlar olarak tam bir inançla hareket eder ve bunun sonucunda daha az sorun hissederlerdi. Örneğin savaşın başlangıcından bu yana kısıtlamalar altında olduğumuzu düşünürsek bir helikopter bile almadan kendimize inançlı ve yenilikçi personelimize güvenerek çabalarımızla ayakta duruyoruz. Eminim bir daha harekat olursa binlerce uçuş yapıp daha çok darbeyi düşmana indirerek mağlubiyeti kabul ettireceğiz. Nitekim Allah'a güven ciddi silah eksikliğine rağmen savaştaki denklemleri İran'a lehine değiştirdi.
İslam İnkılabı Muhafızları Kol Ordusu'nun önde gelen komutanlarından General Ahmet Gazemi, İran askerlerinin Allah'a olan güveni hakkında şunları söylüyor. Düşman bütün gücüyle kendi kuvvetlerini ileri sürüyordu. Savaşın ilk günleriydi. İlk defa düşmanın çok miktarda hava, zırh ve piyade imkanlarıyla karşılaştım. Orada eğitimli askerler, gelişmiş uçak ve zırhlı araçları, 19 kişi birlikte geri çekilmeye zorladığımızda çok sayıda tank ve personel taşıyıcıyı imha ettiğimizde ve düşman güçlerinin bir kısmını ele geçirdiğimizde Allah'ın gücünü ve ona güvenmenin gücünü hissettim. Bu hareket gelecek için umut verici bir noktaydı ve inancın küfre, mazlumun zalime galip geleceğini açıkça ortaya koydu.
İslam Cumhuriyeti ordusu komutanlarından Tuğgeneral Ahmet Dağıt Bin, Beytülmukaddes operasyonunun kazanılması ve Hürremşehir'in kurtarılmasının sebepleri hakkında şunları söylüyor. Hürremşehir'in kurtuluşu için çok güçlü bir motivasyon da şehadet taleplik, özveri ve fedakarlık ruhu hem de en âlâ derecesinde görülen bir fedakarlıktı. Komutanların ve istihbarat unsurlarının gece gündüz çabası ve birliklerin fedakarlıkları, ordu ile devrim muhafızları arasındaki birlik ve beraberlik ve halk seferberliği ve hepsinden önemlisi Yüce Allah'a güvenerek ve harekatları Allah'a tevekkül ederek icra etmek İslam'ın zaferini sağladı.
İran İslam Cumhuriyeti ordusuna bağlı 88. Horasan Tümeni 2. Tugay Komutanı Emir Muhammed İfer, Allah'a güvenin savaşçıların gücünü etkisi hakkında şunları söylüyor. Allah'ın ve onun davası için savaştık. Düşmanın tüm entrikalarına ve yaptığımız ve istediğimiz şehvetli kaprislerimize karşı durmak, bizim verdiğimiz savaştı. Böylece artık kimseden korkmuyoruz. Sadece Allah'a güveniyoruz. Allah'a olan inanç ve güven İranlı savaşçıların moralini o kadar yükseltmişti ki her türlü sıkıntıya ve kıtlığa katlanmışlardı. Hatta Irak ordusunun komutanları bile bu duruma itiraf etmiş ve onlar da bu duruma hayran kalmışlardır. Iraklı tutsaklığa esaretten sonra yazdıkları hatıralarında direnişleri de dahil olmak üzere İslam savaşçılarının bazı ahlaki vasıfları ve özelliklerinden bahsetmişler ve onlara karşı başarısızlıklarının nedenlerini açıklamaya çalışmışlardır.
Tahran Radyosu.
Iraklı albay Ehsan el-Mikdadi, Hayber operasyonu ve İranlı savaşçıların azmi hakkında şunları söylüyor. Uzun bir süre olmamıştı. Ancak helikopterlerde topçu atışlarına eşlik etmeye başladı. El ele vererek İranlılara zehirli ve ölümcül mermilerini atarak işi bitirmek istiyorduk. Böylece kendilerine yeni bir karşı ata hazırlamış olan Irak birliklerinin girişine zemin hazırlamak istiyorduk. Kimyasal bombardımanın yoğunluğu o kadar fazlaydı ki zehirli bulutlar kısa sürede tüm alanı kapladı ve çevre bölgelere bile duman taşımaya başladı. Karşı saldırı başladı ancak İranlılar kimyasal gazlardan ciddi şekilde zarar görmelerine rağmen karşı saldırıya şiddetle direndiler ve bu karşı saldırının kaderinin başarısızlık, acı ve ölümden başka bir şeyle bitmesine izin vermediler. Bu sefer taburumun başka bir tankı da inancı İranlıların ateşe verdiği tuzağa düştü ve çok sayıda da askerimi öldürmenin yanı sıra birliklerimin komutasından sorumlu 3 subayı da kaybetti.
Iraklı albay İhsan el-Mikdadi, Irak kuvvetleri tarafından Irak'taki Mendili şehrine bakan tepelerin yeniden ele geçirmesi hakkında şöyle diyor. Bölge komutanları zaferimizden kesin emindiler. Çünkü bir yandan birkaç zırhlı birimin gelişmiş tanklarla saldırıya geçtiğini gördük. Öte yandan bölgedeki ağır topçu ateşi o kadar güçlüydü ki İranlıların mevzileri ateş altına alınmıştı. Bu korkunç savaşın ortasında tek bir kişinin bile direnip orada kalacağını kimse tahmin etmemişti. Ama tüm bu tahminlerin ve kesin kanıların aksine koz İranlıların elindeydi. Bize o kadar hararetli bir şekilde direndiler ki piyadeler tankları kesintisiz İran kurşunların önünde yalnız bırakarak tehlikeden kaçtılar. Piyadelerimizin kaçışını fark eden İran kuvvetleri pusudan daha cesur çıkarak tanklarımızı birbiri ardına ateşe verdi. 1980'lerde 8 yıllık kutsal savunma sırasında İranlı savaşçıların inancı ve cesareti hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir sonraki bölümde bize katılmanızı tavsiye ederiz.
Muhterem dinleyiciler, Farklı Bir Açıdan 8.50'de Kutsal Savunma Yıldarı isimli dizi sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Oh,